Ses hayatımızın o kadar ayrılmaz bir parçası ki normal şartlarda üzerinde düşünmüyoruz bile. Oysa sesin üzerimizdeki etkisi inanamayacağımız kadar büyük. Ses bizi mutlu edebilir, mutsuz edebilir, dinlendirebilir, yorabilir, rahatsızlık verebilir ya da huzur verebilir. Kesin olan bir şey varsa o da şu. Her ne kadar bütün ilgi gözlerimize gitse de ses aslında bizim için görüntüden çok daha önemli. Unutmayın, gözlerinizi kapayabilirsiniz ama kulaklarınız 24 saat görev başında.
Şimdi sesin büyüleyici dünyasını birlikte araştıracağız. Algılarımızın sınırlarını zorlayacağız. İşitme duyumuzun ne kadar keskin olduğunu ölçeceğiz.
Ses aslında titreşimdir. Dalgalı şeklinde yayılır. Aslında bizim duyduğumuz ses değil, sadece dalgaların belli bir frekansıdır.
Kulağın duyabildiği her şeye ses denir.
Müziktir bence.
Ses böyle radyoaktivite gibi bir şeydir. En önemli özelliği zamanda ve uzayda kaybolmaz. Yani söylediğimiz her şey sonsuza kadar boşlukta asılı kalır. Bunu unutmayalım.
Önce sesin meydana gelmesi ve duyulması için gereken 4 koşulu inceleyelim. Birinci koşul. Sesin meydana gelmesi için öncelikle bir ses kaynağı, yani titreşim üreten bir nesne olması gerekiyor.
Duyabildiğimiz tüm seslerin kaynağında titreşim var. Bu titreşim gitarın telinden, rüzgardan, ses tellerimizden ve daha binlerce farklı kaynaktan gelebilir. Bu titreşimi çoğu zaman gözlerimizle algılamamız mümkün değil. Ancak yavaşlattığımız zaman görebiliyoruz.
İkinci koşul, sesin bize ulaşmasıyla ilgili. Titreşimin yayılabileceği bir ortam olmak zorunda.
Uzay filmlerini hepimiz çok severiz. Uzay gemilerinin arasında meydana gelen o savaşları izlemek hepimize büyük heyecan verir. O yüzden belki şimdi söyleyeceğim şey bu filmlerden eskisi kadar zevk almanızı birazcık etkileyecek. Eğer o savaşlardan birine gerçekten tanıklık etme şansımız olsaydı, o muazzam patlamaları, uzay gemilerinin seslerini, lazer silahlarını duymamız mümkün olmayacaktı. Çünkü sesin bize ulaşması için hava, su ya da katı cisimler gibi bir ortam bulunması gerekiyor. Uzay boşluğunda bunların hiçbiri bulunmadığı için gördüğümüz o savaşa dair hiçbir sesi gerçekten duyamayacaktık. Üzgünüz. Titreşimi bize iletecek uygun bir ortam yoksa o titreşimi ses olarak algılayamayız. O yüzden uzayda hiçbir ses duymamız mümkün değil. Hava sesi aktaran ortamlardan biridir. Gündelik hayatta duyduğumuz seslerin neredeyse tamamını hava moleküllerinin titreşimi kulağımıza iletmesi sayesinde duyarız. Katı cisimler sesi havaya oranla çok daha verimli ve hızlı biçimde aktarırlar. Çünkü katı cisimlerin molekülleri birbirlerine çok daha yakındır ve aralarındaki bağ çok daha güçlüdür. Bu sayede ses bir molekülden diğerine çok daha kolay geçebilir. Sesin havadaki yayılma hızı saniyede yaklaşık 340 metre. Buna karşılık tren raylarındaki yayılma hızı saniyede yaklaşık 6000 metre. Yani havaya göre neredeyse 20 kat daha hızlı. Western filmlerinde tren soyguncularının neden kulaklarını raylara dayadıklarını artık biliyorsunuz. Suyu molekülleri havaya göre daha yoğun, katı cisimlere göre ise daha seyrektir. Bu yüzden sesin suda yayılma hızı katılara göre daha düşük, havaya göre daha yüksektir. Sesin sudaki yayılma hızı ise saniyede 1500 metre civarında. Verdiğimiz tüm bu rakamlar yaklaşık değerler. Örneğin havanın sıcaklığına, suyun tuzluluk derecesine ve katı cismin yoğunluğuna göre değişiyor. Bu düzeneğimizde bir hoparlör var. Hoparlörün önüne içinde ateş yanan bir kap yerleştirdik. Hoparlör hareket ettikçe hava moleküllerini hareket ettirdi. O da alevin hareket etmesini sağladı. Biz de bu hareketi yüksek karede çekim yapan özel kameramızla sizlere gösterdik. Sesin dalgalar halinde yayıldığını söylediğimizde aklınıza sudaki dalgaların yayılması gelmiş olabilir. Biliyorsunuz durgun bir suya taş attığımızda dalgalar taşın olduğu yerden başlayarak dışarıya doğru suyun yüzeyine dik hareketlerle yayılıyorlar. Oysa sesin havada yayılması bundan biraz daha farklı. Sesin kaynağı olan titreşim hemen yanındaki moleküllerin sıkışmasına sebep oluyor. Bu moleküller aralarındaki mesafeyi korumak için birbirlerini itiyorlar. Bu sefer daha yandaki moleküllerle sıkışıyorlar. Ve hareket bu şekilde iletilmeye devam ediyor. Buna boyuna dalga adı veriliyor.
Sesi duyabilmemiz için üçüncü koşul, frekansının bizim işitme aralığımızın içinde olması.
Peki kulağımız her türlü titreşimi ses olarak algılayabilir mi? Bizim bir titreşimi ses olarak algılamamız için iki koşulun gerçekleşmesi lazım. Bunlardan ilki o titreşimi meydana getiren nesnenin titreşim hızıyla ilgili. Bizim bir titreşimi ses olarak algılamamız için o titreşimi meydana getiren nesnenin saniyede en az 20 defa hareket etmesi lazım. Şimdi bu ipi çeviriyorlar. Eğer sahnede 20 kez çevirebilselerdi biz onun titreşimini ses olarak algılayabilecektik. Deneyin bakalım sahnede 20 kez çevirebilecek misiniz? Bir nesnenin belli bir zamanda meydana getirdiği titreşim sayısına o nesnenin frekansı deniyor. Bir saniyede meydana gelen frekansı ise hertz cinsinden ölçülüyor. Şu anda ipi sahnede bir kere çeviriyorlar. Yani ipin titreşimi 1 hertz. Şu anda ipi sahnede 2 defa çeviriyorlar. Yani ipin titreşimi 2 hertz. Şu anda ipi 3 kere çeviriyorlar. Yani ipin titreşimi 3 Hz. Ortalama insan kulağı 20 Hz ile 20 bin Hz arasındaki titreşimleri ses olarak algılayabiliyor. Peki 20 Hz neye benzer? Ya da 20 bin Hz ya da bunların arasında kalan frekanslar neye benzer? Gelin ses masamızdaki sinyal üreticini kullanarak bunlara bir göz atalım.
Duyabildiğimiz frekansları tanımak için bazı örnekleri birlikte inceleyelim. İşte müzikte duyabileceğiniz en pes yani en düşük frekanslı seslerden biri. Kontrbasın çıkarabildiği en pes notanın frekansı 41 Hz. Televizyon alıcınızın hoparlörleri küçükse bu sesi duymayabilirsiniz bile. Standart akord edilmiş bir gitarın çıkarabildiği en pes sesin frekansı ise onun tam iki katı yani 82 Hz. Doğadan bir örnek verelim. Arıların vızıltısı yaklaşık 200 Hz civarında. Bir örnek de insan yapımı aletlerden. Zincirli testere 225 Hz. Gemi düdüğü 255 Hz. Sivrisinek vızıltısı 385 Hz. Telefondaki çevir sesi 425 Hz. Tren düdüğü 566 Hz. Müzikten iki örnekle devam edelim. Şimdi duyacağınız notanın frekansı yaklaşık 700 Hz. Şimdikinin ise 816 Hz. Bu martının öterken çıkardığı ses 1160 Hz. İstanbul'un simgelerinden biri olan tramvayın çanı 1395 Hz. İşte müzikte duyabileceğimiz en tiz seslerden biri. Piccolo flütün çaldığı bu notanın frekansı 2480 Hz. Çay karıştırırken çıkan ses 3420 Hz. Dişçi matkabı yaklaşık 3500 Hz. Bu sesler bize son derece tiz geliyor ama henüz 3500 Hz'deyiz ve kulağımızın üst işitme sınırına daha çok var. Peki daha üst frekanslarda ne gibi sesler var? Bu konuyu da ilerideki bölümlerimizden birinde armonikler başlığı altında ele alacağız. Hertz terimi Alman bilim adamı Heinrich Rudolf Hertz'in adından geliyor. Özel isimden alındığı için kısaltıldığında ilk harfi büyük olacak şekilde yazılıyor.
Hadi birlikte bir oyun oynayalım. Şimdi size göstereceğimiz nesnelerden hangisinin sesinin daha tiz olduğunu tahmin etmeye çalışın.
Cüsselerine bakınca güvercin çok daha tiz ses çıkarırmış gibi görünse de aslında doğru cevap fil. Peki bu ikisinden hangisi daha tiz ses çıkarır? Oyuncak ördek mi yoksa at mı? At dediyseniz doğru bildiniz. Son soru. Bu seslerden hangisi daha kalındır? Yani frekansı daha düşüktür. Kedi mırlaması mı yoksa aslanın kükremesi mi? Kedi mırlaması dediyseniz doğru bildiniz.
Az önce ortalama bir insan kulağının 20 Hz ile 20 bin Hz arasındaki titreşimleri ses olarak algılayabileceğini söyledim. Bu da demektir ki çok hassas kulaklarınız varsa başkalarının duyamayacağı frekanslardaki sesleri duyabilirsiniz. Araştırmalar, yaş ilerledikçe insanın işitme kaybının üst frekanslardan yani 20 bin Hz'den geriye doğru başladığını gösteriyor. Bir başka deyişle yaşımız ilerledikçe 20 bin Hz'den geriye doğru olan frekansları duyamamaya başlıyoruz. Yine araştırmalara göre bu işitme kaybının en büyük sebebi uzun süre yüksek şiddette sese maruz kalmak. Bunu engellemenin en kolay yolu ise kulaklıkla çok yüksek sesle müzik dinlememek.
Peki sizin duyabildiğiniz en yüksek frekans ne? İşitme yeteneğiniz yaşınıza göre ne durumda? Hadi birlikte ölçelim.
Önce kolay bir yerden başlayalım. Örneğin şimdi gelecek olan sesi işitme engelli izleyicilerimiz dışında herkesin rahatça duyabilmesi gerekiyor. Şimdiki sesi 70 yaşından büyük izleyicilerimiz muhtemelen duyamayacaklar. Bu sesi ise 50 yaşından büyük izleyicilerimiz duyamayabilirler. Şimdiki sesi 40 yaşından büyük olanlar duyamayacaklar. Yaşınız 40'ın üzerindeyse ve bu sesi duyabiliyorsanız yaşınıza göre ortalamanın üzerinde bir duyumunuz var demektir. Sıradaki sesi yalnızca 30 yaşın altındaki izleyicilerimizin duyabilmesi gerekiyor. Ve bu sesi de 24 yaşın altındaki izleyicilerimiz duyabilecek. Bu sesi duyabiliyorsanız 20 yaşın altındasınız veya yaşınıza göre çok çok üstün bir duyuma sahipsiniz demektir. Bundan daha öteye gitmeyeceğiz çünkü bunun ötesindeki frekansları çoğu televizyon alıcısı doğru biçimde veremeyebilir. Bunları duyamadığınızı zannedip gereksiz yere üzülmenizi istemiyoruz.
Bazı hayvanların işitme duyularının bizden çok daha keskin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun bir nedeni bizim duyabildiğimizden çok daha yüksek frekanstaki titreşimleri ses olarak duyabilmeleri. Onların beyinleri bu yoğun ses yükünü işlemeye uygun olduğu için rahatsız olmuyorlar. Fakat biz bir an için köpeğimizin duyduğu her şeyi duyabilseydik, sanırım dünya bize düşündüğümüzden çok daha gürültülü bir yer gibi gelirdi. İnsan kulağı ideal şartlarda 20 bin Hz'e kadar olan sesleri duyabilirken atlar 33 bin, köpekler 45 bin, kediler 70 bin, fareler 80 bin, yarasalar 110 bin Hz'e kadar olan frekansları duyabiliyorlar. Fakat hep işitme duyusu bizden daha gelişmiş olan hayvanlardan bahsedip moralimizi bozmayalım. Birçok hayvanın duyma eşiği bizimkine göre çok daha dar. Örneğin filler 12 bin Hz'e,
Kanaryalar 8000 Hz'e, tavuklar ise yalnızca 2000 Hz'e kadar olan titreşimleri ses olarak duyabiliyorlar.
Sesi duyabilmemiz için dördüncü ve son koşul, titreşimi ses olarak duyabilmemiz için şiddetinin bizim algılayabileceğimiz kadar yüksek olması gerekiyor.
Zamanında ses şiddeti için bir birim oluşturulurken desibel kabul edilmiş. Şimdi burası çok sessiz bir stüdyo. Bu stüdyonun uzak bir köşesinde bir sinek olduğunu varsayalım. Sinek henüz uzakta olduğu için kulaklarım onun sesini algılayamıyor. Sinek bana doğru uçmaya başladığında öyle bir noktaya gelecek ki ben onun sesini duymaya başlayacağım. İşte desibelin kullanım alanı da bu. Sinek bana yeterince yaklaştığında onu duymaya başladığım noktaya 0 desibel adı verilmiş. Yani ortalama bir insan kulağının bir sesi ilk defa duymaya başladığı noktaya 0 desibel deniyor. İşin kafa karıştırıcı yanı da burada. Eğer sizin kulağınız benimkinden daha keskinse siz sineği daha önce duymaya başlayacaksınız. Yani eksi desibellerdeyken sineğin sesini duymaya başlayacaksınız.
Desibel terimi Amerikalı mucit Alexander Graham Bell'in adından geliyor. Baştaki desi onda biri anlamına geliyor. Desimetrede olduğu gibi. Bell özel isim olduğu için kısaltıldığında büyük harfle yazılıyor. Duyabileceğimiz en zayıf sesi 0 desibel olarak kabul edersek çeşitli ortamlardaki ses seviyelerini onunla orantılandırarak ifade edebiliriz. Örneğin sıradan bir evde var olan ortam seslerinin toplamı 50 desibel civarında. Normal tonda konuştuğumuz zaman çıkardığımız sesin şiddeti 60 desibel. Elektrik süpürgesinin 1 metre öteden duyulan ses şiddeti yaklaşık 70 desibel civarında. Yük treninin çıkardığı ses 15 metre mesafeden ölçüldüğünde 80 desibel. Motosikletin sesi 8 metre uzaklıktan ölçüldüğünde 90 desibel. Zincirli testerinin sesi 1 metre öteden 110 desibel. Ses şiddeti 120 desibelin üzerine çıktığında rahatsızlık duymaya başlıyoruz. 130 desibelin yukarısı acı veriyor ve işitme kaybına neden oluyor. Bazı müzikli mekanların kapısında işitme kaybına ilişkin uyarı bulunmasının nedeni bu. Müzik çalınan bazı mekanlarda ses şiddeti 120 desibele kadar ulaşabiliyor. Jet uçağının 50 metre uzaklıkta ölçülen ses şiddeti ise 140 desibel. Havanın kaldırabileceği en yüksek basınç miktarının 194 desibel olduğu varsayılıyor. Fakat bunu deneyimleyen hiçbir insanın bize neler hissettiğini anlatabilmesi maalesef mümkün olamaz. Farklı ortamların veya kaynakların ses şiddetini kendiniz ölçmek isterseniz, bilgisayarınıza veya akıllı telefonunuza ücretsiz ölçüm yazılımlarından indirebilirsiniz. Anahtar kelime Sound Level Meter. Sizce bu seslerden hangisinin şiddeti daha yüksek? Beton kırıcının mı yoksa vuvuzelanın mı? İkisini de 1 metre uzaklıktan ölçüyoruz. Vuvuzela dediyseniz doğru bildiniz. 1 metre uzaklıktan ölçtüğümüzde vuvuzelanın çıkardığı sesin şiddeti 120 desibel iken beton kırıcının sesi 100 desibel civarında. Peki bu iki hayvandan hangisinin sesi daha yüksek? Aslanın mı yoksa Micronecta scholzi adı verilen bu 2 milimetre boyundaki tatlı su canlısının mı? Eğer bunun bir tuzak soru olduğuna karar verip Micronecta scholzi dediyseniz yanıldınız. Çünkü aslan yaklaşık 115 desibellik ses şiddetiyle kral unvanını korumaya devam ediyor. Ancak Micronecta'ya da değinmeden geçemeyeceğiz. Zira bu küçücük canlı çıkardığı 95 desibel şiddetindeki sesle cüssesine göre en yüksek sesi çıkaran canlı olma unvanına sahip. O kadar ki Micronecta'nın çıkardığı sesin şiddeti bir senfoni orkestrasını en ön sırada dinlerken karşılaşacağınız sesin şiddetiyle neredeyse aynı.
Metronomdan yayılan titreşimlerin havada nasıl dağıldıklarını artık biliyoruz. Metronomdan çıkan ses her yöne eşit olarak yayılıyor. Fakat metronomdan çıkan o titreşimlerin burada hareket ettirmesi gereken hava molekülü sayısıyla burada hareket ettirmesi gereken hava molekülü sayısı arasında muazzam bir fark var. Burada çok daha fazla molekülün hareket etmesi gerekiyor. Bu nedenle sesin kaynağından uzaklaşıldıkça sesin şiddeti de azalıyor.
Metronom, müzik eserlerinin hangi hızda çalınacağını göstermek için ve müzisyenlerin provaları sırasında zamanlama duygusunu geliştirmek için kullanılır. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Bunu fizikte ters kare kanunu adı verilen bir denklemle açıklıyoruz. Karanlık bir odada bir ışık açtığımızı düşünelim. Işık odanın içinde böyle yayılıyor. Işıktan 10 santim uzağa bir kağıt yerleştirelim. Bu kağıda düşen ışık son derece parlak olacak. Mesafeyi iki katına çıkardığımızda fenerden çıkan ışığın çok daha geniş bir alana yayıldığını görüyoruz. Bu alanı kaplamak için az önceki kağıttan 4 tane kullanmamız gerekecek. Fakat ışık çok daha geniş bir alana yayıldığı için parlaklığı azalacak. Mesafeyi 3 katına çıkardığımızda ise 9 kağıda ihtiyacımız olacak ve parlaklık daha da azalacak. Aynı şey ses için de geçerli. Ses kaynağıyla olan mesafeyi 2 kat arttırdığınızda sesin şiddeti 4'te 1'e, 3 kat arttırdığınızda ise 9'da 1'e iniyor.
İnsan kulağının 20 Hz ile 20 bin Hz arasındaki titreşimleri ses olarak algıladığını artık biliyoruz. 20 Hz'in altında kalan ve duyamadığımız titreşimlere Latince'de altı anlamına gelen, yani alt anlamına gelen infra örneği kullanılarak infrasonik deniyor. 20 bin Hz'in üzerinde kalan ve yine duyamadığımız çok yüksek titreşimlere ise yine Latince'de üzeri anlamına gelen ultra örneği kullanılarak ultrasonik deniyor. Bu örnekleri görebildiğimiz dalga boyunun dışında kalan dalga boyularını ifade etmek için kullandığımız ultraviyole ve infrared terimlerinden de belki hatırlayabilirsiniz. Ultrasonik titreşimler günümüzde birçok amaç için kullanılıyor. Bunlardan bazıları gemilerde kullanılan sonar cihazları sayesinde deniz dibindeki engellerin ve nesnelerin fark edilmesi, böbrek taşlarının kırılması, fabrikada üretilen malların kalite kontrolünün yapılması ve hatta caydırıcı ya da öldürücü güçte ultrasonik silahlarda dahil. Fakat tabii ki ultrason denince hepimizin aklına tıpta kullanılan görüntüleme cihazları geliyor. Bu cihazlar bizim işitemeyeceğimiz kadar yüksek ses frekanslarını kullanarak vücudun içerisindeki organların görüntülenmesini, incelenmesini, boyutlarının ölçülmesini sağlıyorlar. Fakat tabii ki en fazla da anne karnındaki bebeklerin görülmesini sağlıyorlar ve bu sayede onlarla bambaşka bir boyutta bir bağ kurmamıza yarıyorlar.
Günümüzde ultrasonların nitelikleri bir hayli değişti. İkili, üçlü hatta dört boyutluya kadar gittiler. Bunlar herhangi bir organdaki hasarın ya da bir organdaki patolojiyi ya da bir fetüsün anomalisini değerlendirilmesi, bulunması için son derece değerli. Ses dalgası şu anda gidiyor, probodunçundan çarpıyor değişik sıvı yoğunluktaki sıvılara ya da organlara ve geri geliyor ve onu biz görüntü olarak değerlendiriyoruz. Şöyle yaptığımızda bakın başı, bebeğin başı aşağıya sol tarafa doğru, şöyle sırtı, sırt kemikleri. Şu anda hareket ediyor bebeğimiz. Bakın sırt omurları inci dizisi gibi dizilmiş vaziyette ama hareket halinde.
Sesin meydana gelmesi için gereken dört koşulu tekrar edelim. Birinci koşul, titreşim üreten bir nesne, yani ses kaynağı olması gerekiyor. İkinci koşul, bu titreşimin yayılabileceği bir ortam olmak zorunda. Yani hava, su ya da katı cisimler gibi. Üçüncü koşul, bizim bu titreşimi ses olarak algılayabilmemiz için frekansı bizim işitme aralığımızın içinde olmalı. Dördüncü ve son koşul, titreşimin şiddeti bizim algılayabileceğimiz kadar yüksek olmalı.
Belgeselimizin bu ilk bölümünde sesin en temel özelliklerinden bahsettik. Bundan sonraki bölümlerde sesin ve müziğin büyüleyici dünyasına girip hepimizin merak ettiği soruların cevaplarını arayacağız. Örneğin, neden bazı müzik eserleri bizi hüzünlendirirken bazıları neşelendirir? Kulağımız farklı müzik enstrümanlarının seslerini birbirinden nasıl ayırt edebiliyor? Beethoven örneğinde olduğu gibi, işitme engelli insanlar nasıl beste yapabiliyorlar? Müzikle bize gizli mesajlar verilmesi ve bazı şeyler yapmaya teşvik edilmemiz acaba mümkün mü? Müzikle tedavi mümkün mü? hastalıkların, rahatsızlıkların tedavi edilmesi mümkün mü? Bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını arayacağız. Bu arada sizden gelen soru ve önerileri de bekliyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte görüşene dek hoşça kalın.